Ayrım 2.
Potansiyeli bu kadar yüksek, gelişmeye bu kadar müsait, bu kadar güzel ve bu kadar zengin mirasa sahip başka şehir nerede? Hangi şehrin böyle bir silüeti var? İstanbul'un dışı cihanı yakar, içindeki keşmekeş de bizi. 50 senedir onu çirkinleştirmek için her şeyi yapıyoruz ama gene de güzel. Onun için İstanbul'un bu olaylarının geçtiği bölgeleri çok iyi korumamız gerekir. Neresidir bu bölgeler? Sultanahmet, Divan Yolu dediğimiz, yani Sultanahmet ile en azından Aksaray'a kadar uzanan cadde, Beyazıt Meydanı ve Süleymaniye civarı. Maalesef şu ana kadar korumayı beceremedik. Eğer bu yolları ve mekanları koruyamazsak ne ecdadımızın 6 asırlık tarihini, ki bunun 5 asrı İstanbul'da geçmiştir, ne de peşimizdeki 1000 yıllık Roma tarihini korumamız, anlamamız, canlandırmamız mümkün değildir. Ve bu uzun tarih bizim sorumluluğumuz altındadır. Buralara sahip olan insanların imtiyazları kadar çekeceği külfet ve altına gireceği yükümlülük de vardır. Bu 3 kilometre kareyi korumak, muhafaza etmek bizim boynumuzun borcudur. Mimar Sinan. Kanuni Sultan Süleyman devri, Osmanlı İmparatorluğu'nun hatta bütün Türk tarihinin zirvedeki en parıltılı zamanı olarak bilinir. Hüzün ve hadiselerle dolu olan satvetli milletlerin tarihinde bu gibi zamanlar vardır. Bu bir asır mı sürer, bir buçuk asır mı sürer belli değil. Osmanlı İmparatorluğu'na da diğer büyük imparatorluklar gibi 2,5 asır ömür biçenler var. O 2,5 asrın gerisi kuruluş ve gerileme diye tasvir edilir. Burada imparatorlukların coğrafyası ve tarihi özellikleri üzerinde fazla duracak değiliz. Ama bu gibi dönemlere insanların özlemle bakması sırf kanuni devrine has değildir. Sultan Süleyman'ın 44 yıllık iktidarından, saltanatından sonra da daha uzun asırlar boyu o devir bir model olarak anlaşılmış ve muhtelif tarihçilerin ve siyasetle uğraşan kalemlerin üslubuyla, özlemiyle, yakınmasıyla bu görüş bizlere kadar devam etmiştir. İmparatorluk ve Türk edebiyatı ise bu devirde en büyük şairlerine sahiptir. Bu insanların ne olduğunu, neler terennüm ettiklerini, sanatlarındaki özellikleri halen anlamakla meşgulüz. Eski kitaplar artık okunmuyor diyenler var. Okunmamaları onların kabahati değil. Bin kelimeyle yazıp konuşan bizim gençliğimizin kabahati ve o gençliği öyle yetiştiren bizlerin, eğitimcilerin suçudur. Buna kuvvetle inanıyoruz ki biz Türkler edebiyatımızı ve dilimizi daha iyi öğrendiğimiz, daha iyi araştırmaya başladığımız zaman bunlar tekrar keşfedilecek hazineler olacaktır. Düşünün ki böyle büyük şairlerin döneminde Kanuni ve Hürrem Sultan, yani imparator diyebileceğimiz bir padişah ve gözdesi bile şiir yazmaktadır ve bunlar kötü şiirler değildir. Önemli resim, minyatür üstadları bu dönemdedir. İstanbul kervanlarla bütün şarktan kitap çekmektedir. Öyle bir, iki, üç adet değil, yüzlerce. İstanbul'un kütüphaneleri en değerli şark yazmalarıyla dolmaktadır. İstanbul batıyı çekmektedir. Nitekim Kanuni'nin sevgili veziri önce makbul, sonra maktul sayılan, tabii siyaset cezasından kurtulamayan İbrahim Paşa, adeta başkente Venedik zevkini, Rönesans'ı getiren bir devlet büyüğüdür. Unutmayın ki onun, bugün İslam Eserleri Müzesi olan ve kendisine atfedilen sarayın önüne, Budin'den, Muhaç seferinden dönerken beraberinde getirdiği Apollon, Herkül ve Diana heykel grubunu diktirmesinin bir münakaşaya ve giderek bir isyana sebep olduğu bilinmektedir. Türk mimarisi bu dönemde yerel özelliklerinden merkezileşmeye doğru gitmektedir. Mesela Büyük Fatih'in döneminde yapılmış bugünkü Yunanistan'da, Mora'da, Atina veya Yanya'daki bir camiye baktığınız zaman henüz geç paleolog dediğimiz son devir Bizans'ın etkileri görülür. Hatta başkentte bile böyle eserler vardır. Ama 16. yüzyılda adeta bir merkezi bakanlıkta, yani Bayındırlık Bakanlığı'nda standart tersimle çıkan projeler gibi Bosna'dan Halep'e, hatta Mısır'a kadar belirgin üsluba sahip medreselerin, camilerin, çeşmelerin ortaya çıktığı görülür. İşte bu merkezileşmede bir dahinin çok büyük rolü vardır. Mimar Koca Sinan Ağa. Mimar Koca Sinan kimdir? Devşirme olduğu biliniyor. ordunun istihkam sınıfına ve hasta mimarları ocağı dediğimiz mimari bölümüne devşirilen çocuklar öbür devşirmelerin aksine daha ileri yaşta gelebilir. Çünkü bunlar belirgin bir sanatı bilen, öğrenen adamlar olmalıdır. Bazılarının etnik menşei çok abartılıyor. Oysa bunu sağlıklı olarak tespit etmemiz mümkün değildir. Mimar Sinan, Osmanlı İmparatorluğu'nun mimarıdır ve bir Osmanlıdır. Bu kuru kuruya söylenmiş bir söz değildir. Çünkü onun bütün yerelliklerin, bütün etnik özelliklerin üzerine çıktığını göreceksiniz. Mimarlar ocağına alınan, yani hasta mimarları ocağına alınan bir mimar tabii ki bir askerdir, bir zabittir. İmparatorluğun dört bir tarafını gezer. Niçin? Çünkü uzun seferlerde her yerde köprüler onarılır. Her yerde su kaynakları onarılır. Ordunun konaklayacağı depolar, hangarlar onarılır ve tabii camiler yapılır veya onarılır ve bunlar yapılırken yerel sanatlara, yerel malzemeye vakıf olmak, bunları öğrenmek, yerel sanatçıları kullanmak gerekir. O yüzden bunlar çok çabuk beynelminelleşen, bugünkü mimari öğrencisinin bile sahip olamayacağı bir imkan ve eğitime sahip olan kişilerdir. Bugün bir mimarlık fakültesi öğrencisine İtalya'yı, İngiltere'yi, Mısır'ı, Çin'i ve Hindistan'ı gösterebilmek, oradaki eserleri bir anda tefsir ettirebilmek, ustalarıyla, mimarlarıyla yüz yüze getirebilmek şansına sahip değiliz. O yüzden bu mimarların Osmanlı İmparatorluğu gibi üç kıtada ve o zamanki medeniyetleri kapsayan bir bölgede yetişmesinin onlar için büyük bir şans ve imkan olduğunu bilmemiz gerekir. Çok kısa bir zamanda dört bir tarafta coğrafi şartları, malzemeyi tanıyan, malzemeyi tanımak çok önemli, ustaların kendine özgü bilgilerini kapan bu kişiler standart bir mimari geliştirebilmektedirler. O kadar ki Yunanistan'ın bugün Trikala denen Tırhalası'ndaki Osman Şah Camii, Halep'teki camiler ve İstanbul'daki Mimar Sinan eserlerini tanıyabilmek için eğitimli mimar olmak gerekmiyor. Bunları gören, birkaçına dikkatli bakan herhangi bir şehirli, mimari bilgisi olmasa bile aynı mimarın elinden çıktığını anlar. İşte böyle özgün üslup sahibi olmak ancak dahilere hastır. Türkiye sanatı, Osmanlı sanatı dediğimiz böyle bir dönemden geçmektedir. Unutmayalım, devletin yönetiminde insanlar yeni bir devre girmektedirler. 16. yüzyılda dini bakımdan daha ortodoks dediğimiz, daha muhafazakar bir yönetim benimsenmektedir. Eski Orta Doğu ve İslam edebiyatı kavranmaktadır. Hatta Ebu Suud Efendi, ki o zaman Şeyhülislam ismi daha kullanılmıyordu, konusunda son otoritelerden sayılmaktadır. Bir yandan da Molla Kabız gibi daha mutaassıp bir yaşam yorumu getirenler ortalıktadır. Halk edebiyatını ve divan edebiyatı dediğimiz bölümün hangisine bakarsak bakalım, şiirde ve edebiyatta bile bu mistisizm hakimdir. Ama bir derinlik de kaçınılmazdır. Devletin sınırları Orbis Ottomanorum, yani Osmanlıların dünyası diyebileceğimiz kavramı haklı kılmaktadır. Batıda bugünkü Macaristan'dan başlayan sınırlar, doğuda Gürcistan'ı kapsamakta, Ukrayna ovalarından bugünkü Habeşistan'ın kuzeyine, yani Habeş eyaletine kadar uzanmaktadır. Nihayet 16. yüzyılın akışı içinde Garp Ocakları dediğimiz Kuzey Afrika'daki Cezayir, Tunus ve Libya, Yemen'e kadar uzanan Kızıldeniz Havzası ve Basra Körfezi bu büyük coğrafyayı tamamlamaktadır. Bir tasavvur edelim. Karşınızda bütün dinleri ve inanılmaz sayıdaki dilleri kapsayan bir imparatorluk söz konusu. Bu imparatorluğu gezebilen, görebilen, öğrenebilen insanın eğer zeki ise ve üstün zekalıysa yaratıcılığının muhteşem olacağına hiç şüphe yoktur. Bugün bile bu imkana sahip bir zümre yoktur. 16. yüzyılın Osmanlı İmparatorluğu askeri bir imparatorluktur ve askeri hayatın zaruretleri içinde belirli bir zümre çok şeyi keşfederek süratli olarak öğrenebilmekte ve yeni modeller ortaya koyabilmektedir. Bu büyük dinler, diller, ırklar haritasının 18. ve 19. yüzyılın sömürge imparatorluklarıyla da pek alakası yoktur. Çünkü bu imparatorluk bir memleketler bütünüdür. Burada yaşayan insanların yatay olarak bir eşitliliği söz konusudur. Teorik olarak ve pratikte de en ücra köşedeki insanın yükselebilme ve devletin merkezindeki karar organlarına oturabilmesi söz konusudur. Şer'i hukukun yanında saygın ve örfi bir hukuk vardır. Aynı zamanda Hristiyanlar ve Museviler için kendi cemaatlerinin hukukunun uygulanması söz konusudur. Hatta Rum Ortodoks cemaati için Turkokratia dediğimiz dönem, yani geç Bizans hukukunun metinleri ve içtihatlarının devamı söz konusudur. İmparatorluk büyüktür ama yeni çağın imparatorlukları gibi sivil hayatta bir israf henüz söz konusu değildir. Doğrusu imparatorluğun zenginliğini doğuran kaynaklar ve bu kaynakların kullanımında kamusal otoritenin, kamu yönetiminin, idarenin heykelleşmesi, soluklaşması ön plandaki endişeydi. Güzel binalar, camilerdi, sevillerdi, medreselerdi, büyük kapalı çarşılardı. Şurası çok açık bir keyfiyettir. 16. yüzyıl İstanbul'unun zarif de olsa en güzel ve zengin binası Topkapı Sarayı değildir. 1500'lerde bir sancakbeyinin geliri 12 bin altın civarındaydı. Bursa'nın en zengin tüccarının terekesinden ancak 4 bin altın çıkmıştı. Halil İnalcık hocamız söylemektedir, henüz devletin idaresini, toprağın idaresini elinde tutan sınıflar en güvencede, en zengin kısımdır ve bunlar bu dünyayı yaratıyordu. Aynı şekilde zengin bir maaş imkanına sahip olan ulema sınıfı da bu imkanı yeni eserler bina etmekte kullanmıştır. Osmanlı toplumunda mimarlık basit bir inşaat ustalığı değildi. O zamanlar otorite vardı. Binaların boyu, sokaklara bir şahnişininin balkon taşıp taşmayacağı, bunun ihlali halinde ani bir yıkım kararı mimar başının elindeydi. Bundan dolayıdır ki Sultanahmet Meydanı altındaki sarnıçların korunması için yüksek binalar yapılmaması 19. asır sonuna kadar uygulanan bir kuraldı. Ancak 19. asırda ve bilhassa 20. asırda buralarda bu kuralı ihlal eden binalar ortaya çıkmıştır. Fonksiyonları ve örgütleniş biçimi itibariyle hasta mimarları ocağı, Yeniçeri Ocağı'nın bir parçasıydı ve buraya giren insan belirli bir kültürün, emperyal Osmanlı kültürünün kompartmanı içinde erir, kendine özgü bir kişilik kazanırdı. Bu kişiliğin içinde büyük dehalar ortaya çıkmıştı. Sinan Ağa'nın eserlerinin sayısı halen tartışılıyor. Kayıpların ve kendi eserinin dışında nasıl bir tasarım yaptığı tartışılıyor. Elimize geçen planlar yok ama plan ve kroki için kağıt defterleri var. Mesela 2. Bayezid devrine ait bir kroki, gene Fatih devrine ait bir saray planı Gülru Necipoğlu tarafından ele alındı. Bundan başka Sinan Ağa'nın Lego benzeri takımlarla her gün maket yaptığı, bu maketleri geliştirdiği, etrafı gözetlediği biliniyor. Hiç şüphesiz ki demir yolu yoktu, tayyare de yoktu. Mimar Sinan Ağa'nın dört bir kuşağa yetişmesi, yani bu mimari generalinin, istihdam generalinin imparatorluğun dört bir tarafına koşuşturması, buradaki eserlerin inşasını bizzat gözetmesi mümkün değildir. Çok açıktır ki bir ekol sahibidir. Onun üslubunu ve tekniğini kavrayan ustalar, diğer mimarlar ve kalfalar vardır. O yüzdendir ki dört bir köşede, hatta bazen bizzat gidemediği yerlerde onun izini, perspektifini taşıyan yapılar yükselmektedir. Mimar Sinan imparatorluk coğrafyasına, imparatorluğun sanatına kendi üslubunu ve merkezli bir Osmanlı havasını veren dahidir. Bugün Süleymaniye semti, onun sevimli mütevazı türbesinin bulunduğu semt, bu yaratının, bu üslup beraberliğinin, orijinalliğinin zirvesi sayılır. Süleymaniye 1,5 kilometre kare alanıyla bizim kimliğimizdir, nüfus kağıdımızdır. Bizim bu memleketteki tapumuzdur. Buradaki laubali davranışımız, büyük şehrin hengamesinde bu muhiti bırakmamız düpedüz bir intihardır. Üstelik gelecek nesillere karşı bizi utandıracak bir intihar olduğunu söylemek gerekir. Sultanahmet'te Turing Kulübü'nün onardığı Yeşil Ev dediğimiz konak bugün otel olarak kullanılmaktadır. İçine Milano mobilyaları monte edilmiş, bazıları orijinal, bazıları değil. Ama yok olmakta, yıkılmakta olan bir Sultanahmet atmosferini canlandırabilen kurumların başında bu kulüp geliyor. Soğuk Çeşme Sokağı, bizim gençliğimizde dahi bir yıkıntı olarak gördüğümüz bu sokak, şimdi o ortamı anlatılabilecek ve İstanbul'a gelenlerin sükunet içinde dinlenebilecekleri, kalabilecekleri bir yer olarak ortaya çıkmıştır. Soğuk Çeşme Sokağı'ndaki evlerin birinde İstanbul'un sayısız hazinelerinden biri sayabileceğimiz bir İstanbul kitaplığı, yani Çelik Gülersoy'un şahsi kütüphanesi yer alıyor. Bu kütüphanenin özelliği İstanbul hakkındaki yerli yabancı seyahatnameler, Bizans ve Osmanlı dönemi üzerindeki monografilerden oluşan zengin bir kütüphane olmasıdır. Defteri Hakani Hukuk Müşaviri, yani eski Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri olan Hasan Tahsin Efendi'nin konağı da bu civardadır. Hiç şüphesiz ki Ayasofya ile Soğuk Çeşme arasındaki en önemli eser klasik devirden kalma Cafer Ağa Medresesidir. Türk Kültürüne Hizmet Vakfı'na tahsis edilen bu medresede bugün hat, ebru gibi Osmanlı sanatları ile ilgili dersler verilmekte, sergiler açılmaktadır. Osmanlı'da devşirme. Osmanlı tarih ve tetkiklerinde bizi en çok meşgul eden kurumların başında devşirmelik gelir. Devşirme, çok kısa bir tarifle devletin kapıkulu ocakları olan sipahilerle yeniçerilerin yenilenmesini temin etmek için ortaya çıkmıştır. Çünkü insan ve savaşçı yüzü yenilenmek zorundadır. Hristiyan çocuklardan devşirme alınmıştır. Niye Hristiyan çocuklardan diyoruz? Çünkü Musevi toplumundan, Osmanlılığın Musevi kompartmanından devşirme alındığı görülmemiştir. Bunun nedeni antisemitizm veya Yahudilik aleyhtarlığı değildir. Yahudilerin şehir toplumu olmasıdır. Devşirme kurumunda temel kaidelerden birisi şehir uşağının ocağa alınmamasıdır. Çünkü şehir uşağının gözü açıktır. Muhtelif cereyanlara, akımlara mensup olabilir. Bu yüzden kültür bakımından artık kendine göre bir kişiliğe kavuşmuştur, bir kimlik elde etmiştir. Dolayısıyla bu ocağın gerektirdiği tek düze, tek yönlü bir kimliğin şehirliğe verilmesi mümkün olmayabilir. Bunun dışında hepimizin bildiği gibi fakat yanlış olarak tekrarlandığı üzere Müslümanların da devşirmeye alınmadığı söylenir. Bu bir genel kuraldır ama istisnası yok değildir. Mesela İslam Ansiklopedisi'nin devşirme maddesinde bu konuda istediğimiz malumatı bulabiliriz. Bazı Müslüman köylerden de çocuk devşirilir. Çünkü bu köylerin ahalisi bunu istemişlerdi. Devşirme işlemi birkaç yılda bir yapılırdı ve genelde sayı birkaç bin çocukla sınırlı tutulurdu. Bazen sayı 5-6 bine kadar ulaşır ama fazlası olmazdı ve bu olay her yılda yapılmazdı çünkü kapıkulu ocaklarındaki asker sayısını göz önüne aldığımız zaman ihtiyaç belirliydi. Binaenaleyh bir tarihte bilhassa tarihi tetkiklerden ve Osmanlı kaynaklarına inmekten aciz bazı Balkan tarihçilerinin ve onları takip eden Hristiyan yazarların ileri sürdüğü gibi yetişen bütün yeni gençlik Osmanlı savaş gücünün içine alınmış, Türkleştirilmiş ve böylelikle Balkanlarda adeta milleti sürükleyecek, ayaklanma yaratacak, belki bağımsızlığı elde edebilecek sağlıklı genç bir nüfusun yeşermesine müsaade edilmemiştir gibi bir hayalperest ifadenin gerçekle bağlantısı yoktur. Nitekim ilmi tarihçilikle hareket eden bizzat Balkanlı yazarlar, mesela Yunanlı Vasiliki Papouliada bunun böyle olmadığını çalışmalarında ortaya koymuştur. İhtiyaca göre sadece Balkanlardan değil, bazen Orta Anadolu'dan çocuklar devşirilmiştir. Mimar Koca Sinan'ın bu çevreden hasta mimarlar ocağı için devşirildiği bilinmektedir. Hatta Kafkasya'dan da devşirme alındığı olmuştur. Bu devşirme, devşirme emini ve katipleri denen ilmi kıyafet, fizyonomi dediğimiz dala vukufu olan, çocukların ne olduğunu anlayan ve hakikaten de bu konuda ehil olan ve dürüstlüğüyle tanınan kimselerden oluşur. Devşirme emini ve devşirme katipleri belirli bölgelere çıkarlar ve bilhassa köylerdeki çocukları devşirirler. Devşirme işlemi dediğimiz gibi her yıl yapılmaz. Bu 2 yılda olur, 3 yılda bir olur, bazen uzadığı da olmuştur. Onun için böyle her yıl binlerce çocuğun devşirilmesi gibi bir olay doğru değildir. Yine aynı şekilde devşirme emini tek çocuklu ailelerin, tek oğlan çocuğu olan ailelerin çocuğunu devşiremez. Esasen devşirme için köy cemaatinin bir yerde rızasının alınması gerekir. Bu şundan ileri gelir zannediyorum. Bir nevi çatışmayı önleyen zımni, kapalı bir anlaşma ve toplumsal akit söz konusudur. Kural olarak köylere gidilir. İlk olarak köy çocuğu tercih edilir çünkü kendi dini bakımından da kendi dili bakımından da değişmeye en açık köy çocuğudur. Burada kural vardır. Ivo Andrić'in o pek güzel, pek etkileyici romanı Drina Köprüsü'nde yazdığı gibi öyle 3-5 yaşında çocuk sepete konup götürülmez. Yani Osmanlı devşirmesi sepette taşınabilecek bir çocuk değildir. Çünkü sepette taşınabilecek çocuğun daha henüz tamamlayamadığı çocuk hastalıkları vardır. Devlet kızamık, kuş palazı gibi çocuk hastalıklarıyla uğraşacak durumda değildir. Bunları atlatan biri ve oradaki yazıcının tabiriyle gulamçe, Farsçadan gelme bu kelimenin tam karşılığı Batı dillerinde garçon veya knabe veyahut da boy, yani tam anlamıyla artık bir okul çocuğu yaşını almış biri devşirilebilir. Demek ki 9 yaşın üstüdür. Yine aynı şekilde 14-15 yaşın üzerinde de devşirilmesi pek adet değildir. Çünkü böylelerine de literatürde sakallı diye tabir edilir. Bu gibi zevatın artık yetiştirilme yaşı geçmiştir, yani ağaç yaşken eğilir kuralına uymadığı çok açıktır. Ancak bazı klasik ve çok ihtisas isteyen sınıflar için, mesela ordudaki istihdam birliği ve bayındırlık birliği diyebileceğimiz hasta mimarlar ocağı için, lağımcılar için bazı işlerden anlayan çırak, kalfa gibi gençlerden söz edilebilir ki galiba Mimar Sinan bu gibi işlerden anlayan biridir. Hiç şüphesiz ki burada kavmi yapı rol oynamaz. Osmanlı Devleti çocuk devşirirken hangi etnisiteden olduğuna hiç bakmaz. Nitekim pekala Orta Anadolu'da Karamanlı dediğimiz Türk ama dini Hristiyan olan sınıftan devşirme toplandığı görülmektedir. Bazı köyler o derecede fakir ve kendilerinde o derecede istikbal görmüyorlardı ki, Kafkasya'nın veya Arnavutluğun, İşkodra'nın dağ köylerinde olduğu gibi çocukların beslenebilmesi, istikbalde iş bulabilmeleri zordu. Çünkü ekecek tarla, sapan ve besleyecek hayvan yoktu. Çoluk çocuğa karışıp evlenebilmeleri mümkün görülmemekteydi. Böyle yerlerde aileler devşirme emineni beklerlerdi adeta. Genellikle çocuklar kimliklerini unutacak yaşta değillerdir. Yani ileri yaşta da hangi köyden geldiğini, anasını, babasını, akrabasını hatırlar. Örnekleri vardır. Sokoloviç Mehmet Paşa gibi. Sokullu bütün ailesini sonradan aynı şekilde devlet hizmetine almıştır. Hatta bir tanesini beylerbeyi, öbürünü Sırp Patriki yapmıştır. Mesela hoş bir hikayedir. Ayaz Paşa bir kış kendisine eski partal ayakkabılar veren bir fakir kadına, ki Güney Arnavutlukludur kendisi, bir şükran ifadesi olarak zamanla sakladığı o pabuçların içini altınla doldurup göndermiştir. Herkes kendi yerini bilir. Fakat unutulan şey şüphesiz ki çocukların konuştukları dil ve dinleridir. Bu çocuklar toplandıktan sonra yürütülürlerdi. Bu doğrudur çünkü artık yürüyecek yaştadırlar ve sağlıklıdırlar. Belirli merkezlere getirilir, sünnet edilirler ve ondan sonra ayrılırlar. Çok zeki ve güzel olanları Enderun mekteplerine alınırlar ki burada bunlar saray hizmetlileri olacaklardır ve belirli bir kademeden sonra biruna çıkmak dediğimiz, yani sancakbeyi payesiyle veya ona eşit payelerle devlet hizmetine gireceklerdir. Dünyada hemen hemen hiçbir devletin protokolü yüksek zümreye baktığınız zaman Osmanlı Devleti kadar göz alıcı değildir. Çünkü Osmanlı Devlet protokolü hepsi fiziki bakımdan mükemmel, fevkalade zeki ve tüm ırkların en seçkinlerinden meydana gelmiş devlet adamlarından oluşur. Bunu seyyahların tasvirinde de görüyorsunuz. O kalabalığın içinde hastalıklı olanı yoktur. Çünkü bunlar zaten seçilerek o makama gelmiş, getirilmiş insanlardır. Her devşirme öyle bazılarının sandığı gibi gidilip zorla alınmaz. Hatta bazı fakir köyler çocuklarının bu yolla kurtulacağına, yükseleceğine inanarak gönüllü olurlar. Tabii kaderde bir asker olarak, bir yeniçeri olarak muharebede ölmek de vardır. Onu da herkes bilir. Zaten dünyada hangi olay %100 eşitlikle cereyan ediyor ki? O alınan çocukların kimisi bir Yeniçeri neferi olarak kalacaktır, kimisi de Sokullu Mehmet Paşa ve Mahmut Paşa gibi koca bir imparatorluğun kaderini elinde tutan başvezirler olacaktır. Tıpkı bugün nasıl Harbiye'deki bir sınıfa giren çocuklardan biri genelkurmay başkanı oluyor, hatta mazide cumhurbaşkanı oldular, bir kısmı da albay bile olamadan emekli olup gidiyor, bunun aksi mümkün değildir.